Ayrım 31, sayfa 338. Kımıldayamadan yerine çivilendi. Orhan dikkatle Mine'yi süzüyordu. Kızda en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Orhan'ı masada görünce gözleri ışıldamıştı. Ama genç adam kızın kendi öz babasını tanımadığını hemen anladı. Kızda en ufak bir hayret emaresi olmamıştı. Seyfi Otman ağır ağır ayağa kalktı. Yaşlı adam donuk fakat nemli gözlerle kızına bakıyordu. Orhan önlerindeki birkaç saniyenin çok önemli olacağını anlamıştı. Elinde olmadan o da yerinden kalktı. Mine Orhan'ı görünce önce ona doğru yürümüş fakat nişanlısının taş gibi yerinde duraladığını görünce biraz şaşırarak ona dönmüştü. Erol'daki hareketsizliğe bir anlam veremediği belliydi. O birkaç saniye herkese yıllar gibi uzun geldi. Neden sonra Erol Mine'nin elini tutarak birkaç adım attı. Erol'un adamları hala yerlerinde duruyor, patronlarından emir bekler vaziyette yüzlerine bakıyorlardı. Seyfi Otman gözlerini kızından alamıyordu. Bacakları yaşlı vücudunu taşıyamayacak kadar ağırlaşmıştı. Orhan birden Mine'nin duraksadığını, gözlerinin kısıldığını, yüzünün gerildiğini, o güzel suratını tam bir dehşet ifadesini kapladığını gördü. Kız nihayet korkunç gerçekle yüz yüze gelmiş olmalıydı. Birden elini Erol'un elinden kurtardı. Hızlı hızlı birkaç adım attı. Yerinde durarak şaşkınlık ve korku ile gözleri yaşlı kendisini süzen ihtiyar adama takıldı. Dudaklarının arasından bir hayret nidası yükseldi. Baba! İnanamıyordu bir türlü. Karşısındaki adam o olamazdı. Anılarında son hatırladığı kişiye hiç benzemiyordu yaşlı adam. Ama içinden taşan duygular, damarlarında hızla akmaya başlayan kan ve doğal içgüdüleri yanılmadığını söylüyordu. Yaşlı adam kısa bir tereddüt ve kızının şaşkın halini görünce gözyaşlarını tutamamış ve kollarını yıllar sonra onu kucaklamak için iki yana açmıştı. Kafedeki olayla ilgili tüm erkekler nefeslerini kesmişler, bu karşılaşmanın heyecanına kendilerini kaptırmışlardı. Tenha sayılacak mekanda hafif uğultular ve uçuşan kuşların kanat çırpışlarından başka ses duyulmuyordu. Orhan da Erol da nefeslerini tutmuşlar, olacakları bekliyorlardı. Babası hakkındaki düşünceleri ne olursa olsun Mine dayanamayarak kendisinin kollarını açan adamın kucağına attı. Baba kız hasretle birbirine sarıldılar. İkisi de ağlıyorlardı. Yaşlı adam hıçkırıklarla "Kızım, benim güzel kızım" diye inliyor, Mine'nin saçlarını okşuyordu. Orhan'ın yüreği burkuldu, gözleri Erol'a kaydı. Erol Baran hala taş gibiydi. İçinde fırtınaların koptuğu, nefretiyle insani duyguların çatıştığı anlaşılıyordu. Acaba tavrı ne olacaktı? Genç kız neden sonra babasının kollarından sıyrılarak bakışlarını onun yaşlı gözlerine çevirdi. "Demek yaşıyorsun baba?" diye sordu. "Evet yavrum, gördüğün gibi hala hayattayım." Mine titreyerek "Senin hakkında duyduklarım doğru mu baba? Lütfen her şeyin yalan olduğunu söyle bana. Bir hata olduğunu anlat." Yaşlı adam içi titreyerek kızına baktı. "Ne yazık ki büyük bir kısmı doğru kızım. Ama artık gerçekleri her ne pahasına olursa olsun sana anlatmak zamanı geldi. Bugün bunun için buradayız." "İnanamıyorum baba, inanamıyorum. Bunlar doğru olamaz." Seyfi Otman kızını omuzlarından tuttu. "Bazı gerçekleri istesek de değiştiremeyiz yavrum. Bu saatten sonra hakikatleri senden saklamayacağım. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ama yıllarca hep bu azabın ve günahlarımın yüküyle yaşadım. Sana ve annene çok çektirdim. Ama sandığın kadar da günahkar değilim. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Ben de her şeyi anlatmaya hazırım." Seyfi Otman kızını bırakmadan bu defa bakışlarına yaklaşan Erol Baran'a çevirdi. "Sen de gel delikanlı," dedi. "Artık kızımın nişanlısı olduğuna göre bunları bilmek senin de hakkın." Erol yüzündeki şaşkın ifadeyle baba kıza yaklaştı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez haldeydi. Seyfi Otman uzun uzun damadına baktı. Sonra yaşlı elini tokalaşmak üzere ona doğru uzattı. "Bu eli sıkıp sıkmamakta serbestsin. Bana karşı neler hissettiğini biliyorum. Aradan geçen 20 yıl zarfında seni hep izlettim. Ticari sahadaki başarılarına şahit oldum. Belki inanamayacaksın ama seninle gurur duydum. Baban yaşasaydı o da iftihar ederdi. Sen gerçekten baranların temiz ve asil kanını taşıyorsun. Şimdi de damadım olacağına göre beni dinlemek zorundasın." Erol kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra yaşlı adamın uzattığı eli kavradı. Yılların kinini unutmuşçasına dostane bir şekilde sıktı. "Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım," diye fısıldadı. "Şayet her şeyi bir anda unutuyor ve karanlık geçmişin üzerine sünger çekebiliyorsam bu kızınız Mine'nin sayesinde oluyor demektir." "Bunu anlayabiliyorum," delikanlı. Üçü ayrı bir masaya oturdular. Geride kalan Orhan içinde garip bir burukluk ve eziklik hissetti. Hatta birden oradan uzaklaşmak, kaybolmak duygusuna kapıldı. Az daha bunu yapacaktı da. Ama hala meraklı gözlerle kafenin kapısında bekleyen adamlara gözü takılınca vazgeçti. Erol'la yaşlı adamın tokalaşması bile henüz her şeyin sona erdiği anlamına gelmezdi. Kalıp olacakları beklemeyi daha uygun buldu. 2. Oktay Duru, Levent'teki dubleks villasının geniş yatak odasında mışıl mışıl uyuyan karısına baktı. Semiha'nın bütün gece yatağa girmediğinin bile farkında olmadığına emindi. Uykuya daldıktan sonra top atsan duymayacağını bilirdi. Üstelik sabah uykusuna bayılır, saat 10'dan evvel yataktan kalkmazdı. Kolundaki saate bir göz attı, 5.30'a geliyordu. Tanyeri henüz ağarmamıştı, kapıyı usulca kapattı. Karısıyla bir aşk evliliği yapmamıştı ama onu severdi. Kocasına ve evine bağlı bir kadındı. Ona şimdiye kadar hiç karşı çıkmamış, her dediğini yerine getirmiş, muti ve kocasına saygılı bir kadındı. 10 sene evvel aile içi bir evlilik yapmıştı. Semiha, büyük teyzesinin kızıydı. Oktay, bitişikteki ufak yatak odasının kapısını araladı. İçeriye bir göz attı. Tek çocuğu Şakir, süslü odasında derin bir uykudaydı. Usulca içeri süzüldü, yatağa yaklaştı. 6 yaşındaki oğlu üstünü açmıştı. Yatağın kenarına oturdu. Ağzı açık uyuyan oğluna içi titreyerek şefkatle baktı. Sonra yorganı üstüne çekerken eğilip alnına bir öpücük kondurdu. Şakir onun her şeyi ve geleceğiydi. Kurduğu ticari imparatorluğun da şimdilik tek varisi. Yakın akraba evliliği nedeniyle doktorlar çocuklarının özürlü doğabileceği olasılığından bahsettiklerinden beri Semiha başka çocuk doğurmaktan kaçınmış ve elindeki tek evlatla yetinmek istemişti. Karısına hak vermiş, kendisi de ikinci bir evlat istememişti. Allah'tan tek çocukları erkek olmuştu ve Duru ailesini ileriki yıllara o taşıyabilirdi. Odadan çıkarken yüzü nefretle buruştu. Babasının ölümünden sonra dişiyle tırnağıyla çalışıp didinerek bugünlere getirdiği işini pis bir mimar karının şantaj tehdidi altında bilinmeyen bir tarihe kadar muallakta ve sallantıda bırakamaz, günlerini bu tehdit altında geçiremezdi. Ne Erol Baran ne de Rıfkı Solmazer umurunda değildi. Bugünkü toplantıya iştirak etmeden önce çok düşünmüş, sabaha kadar uyumamıştı. Bu işi bugün noktalayacaktı artık. Tahammülü ve dayanma gücü kalmamıştı. Orhan deden o kiralık katilin her nasılsa kızı avucunun içine aldığına ve kozları eline geçirdiğine inanıyordu. İşe önce ondan başlayacaktı. Hırsından dudaklarını ısırdı. Hayatta tesadüfler asla inanmazdı. Erol'un nişan hikayesine de hiç inanmamıştı. O iblisin de mutlaka sinsi bir planı olmalıydı. Onun gibi varlıklı ve senelerce kin tutan bir herifin 20 yıl kin güttüğü bir adamın fakir kızına aşık olması ham bir hayaldi. Rıfkı bu yalana inanabilirdi ama kendisi asla. Hala babasının kurduğu firmalar ve müesseseler ayaktaydı. Onlara bir leke gelmesi, ticari itibarlarının zedelenmesi, kendisinin ve minicik oğlunun da sonu demekti. Oktay Duru bunu asla izin vermeyeceğini biliyordu. Merdivenleri inerek alt kata geçti. Evdeki iki hizmetkar uykudaydı. Sessiz davranmaya çalışarak mutfağa girdi. Kendine bir kahve yaptı. Dün gece bu karara varıncaya kadar epey düşünmüş ve düşünürken de içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Başında içki ve uykusuzluktan hafif bir ağrı, bedeninde uyuşukluk vardı. Keşke bir iki saat uyusa. Başlayan güne daha diri ve canlı girebilseydi. Ama artık gözlerinin uyku tutmayacağını iyi biliyordu. Doldurduğu ilk kupayı oracıkta, mutfağın tezgahının başında, daldığı düşünceler arasında içiverdi. Kahve iyi gelmişti. Kaynayan sudan fincanını bir daha doldurdu. Şeker ve krema kullanmazdı. Kupayı eline alarak mutfaktan çıktı. Salonda teşhir ettiği av tüfeklerinin sıralandığı camlı dolabın önüne geldi. Av meraklısı ve usta bir nişancıydı. Cebinden çıkardığı anahtarla dolabın alt çekmecesinin kilidini açtı. Çekmecenin içinde 6 adet bakımlı yağlanmış tabanca vardı. Silahlara bir süre karar veremeden baktı. Sonra içlerinden en sevdiği otomatik Colt'u seçti. Tarttı, avucunun içine aldı. Silah boş henüz. Alt çekmeceden küçük bir kurşun kutusu çıkardı. Şarjörü itinayla doldurdu. Tabancayı beline sıkıştırdı. Çekmeceleri dikkatle kilitledi. Ne olacağı, neyle karşılaşacağı belli olmazdı. Böyle bir buluşmaya silahsız da gidemezdi. O herifin ne yaman bir silahşar olduğuna tanık olmuştu. Gerçi randevu mahalline yalnız gitmeyecekti ama tedbiri de elden bırakamazdı. Galiba seradaki sıcaklık derecesi biraz düşmüştü. Yoksa sinirden mi üşüyordu? Rıfkı Solmazer cam kenarındaki demirlere iliştirilmiş termometreye bir göz attı. Isı her zamanki sabit dereceydi. Sükunet düşüşü yoktu. Nem oranı da aynıydı. Sorun benim beynimde diye düşündü. Korktuğunu itiraf etmeliydi. Uzaklardan bir yerden okunan sabah ezanını işitti. Tüyleri dikildi. Ezan sesi ona ölümü hatırlatmıştı. Vicdanının derinliklerinde bir ürperme duyumsadı. Son zamanlarda kendini fazla dinler olmuştu. Belki de ilerleyen yaşı nedeniyle ölümü sıkça düşünür hale gelmişti. Kendini rahatsız eden bu karamsarlıktan kurtulmalıydı ve mutlaka kurtulacaktı da. O sabah serasına çok erken inmişti. Bütün gece gözü uyku tutmamış, yatağının içinde dönüp durmuş ve tan yeri ağarmadan da yataktan fırlamıştı. Evine o kiralık katilin yaptığı baskından sonra tedbir olarak korumaların sayısını artırmış, yeni ve güvenilir adamlar tutmuştu. Artık gece gündüz 5 kişi bahçede nöbet tutuyordu. Yeni korumalarının hepsini taş kasaplı Recep seçmişti. Recep'e güvenirdi ama son zamanlarda artık kime güveneceğini de bilmez olmuştu. Yıllarca ekmeğini yiyen adamlar şimdi önlerine çıkan her fırsatta sırt çevirir olmuşlardı. Bir hışırtı duydu. İrkilerek başını kaldırdı. Elinde çiçek kesme makasıyla etrafına bakındı. Ürkmüştü. Sesin nereden geldiğini tayine çalıştı. Görünürde hiçbir hareket yoktu. Belki de saksılardaki yapışık dallardan biri kaymış, o hafif ses ondan çıkmıştı. Gözleri seranın kapısına takıldı. Her zamanki saatinden evvel seraya geldiğini gören bahçedeki korumalardan biri tedbir olarak elindeki pompalı tüfeğiyle kapının önünde duruyordu. Bir an için adamın bile satılmış olabileceğini düşündü. Belli olmazdı. Erol Baran güçlü biriydi. Ona artık hiç güveni kalmamıştı. Yıllar boyu babasının ortağının oğlunu uyutmuşlardı. Ama şimdi olayların aldığı bu son şekilden sonra maymun gözünü açmış olabilirdi. Erol ve o kız kendileri için büyük bir tehlikeydi. Kız bütün gerçekleri ona anlatmış olmalıydı. Nişan hadisesine de kesinlikle inanmıyordu. Bu Erol Baran'ın ustaca hazırlanmış bir taktiğiydi. Aklınca kızı kurtarmak ve kozları elinde tutmak için yapılmış bir tertip. Seranın kapısı önündeki koruma gözlerini karanlıklara dikmiş etrafı gözlüyordu. Adamdan boşu boşuna şüphelenmişti. Yeniden çiçeklerine eğildi. Ama bir türlü kendini işine veremiyordu. Yanlışlıkla ters bir dalı kesti, homurdanarak doğruldu. Tarabya Oteli'ndeki buluşmadan bu yana hep Erol'un planlarını keşfetmeye çalışıyordu. Hergele 20 yıl sonra babalarının Zeki Baran'a attığı kazığı sonunda öğrenmiş olmalıydı. İçine şimdi yeni bir intikam duygusunu kavurduğuna emindi. Onu tanırdı. Mutlaka bu eski hesabı şimdi onlardan soracaktı. Artık hesaplaşma zamanıydı. Mutlaka silahlar konuşacak ve birileri ortadan kalkacaktı. Bunun başka yolu yoktu. Mutlaka Erol Baran da böyle düşünüyordu. Gerçi onu şiddet yanlısı biri olarak tanımazdı. Fakat babasının kanını yerde bırakmayacak kadar da azim ve kararlı olduğunu bilirdi. Rıfkı her zaman zekasına güvenmiş biriydi. Acele etmez, paniğe kapılmaz, her sıkıntıyı belirli bir plan ve program içinde halletmeye çalışırdı. Bu meseleyi de öyle çözecekti. Önce Oktay Duru ile müşterek davranmayı düşünmüş, sonra bundan vazgeçmiş. Oktay aşırı duygusal, çabuk hiddetlenen ve ani kararlarla meseleyi içinden çıkılmaz açmazlara sokabilecek yapıdaydı. Ona da güvenemezdi. Nitekim sorunu tek başına kendi yöntemleriyle çözmeyi tasarlamıştı. Bugünkü buluşma çok kanlı geçecekti. Rıfkı bir taşla iki kuş vuracağına emindi. Kızı daha sonra da halledebilirdi. Şimdi gerçek tehlike Erol ve o kiralık katildi. Koca Dresinya saksısının sulamaya başlarken ilk defa memnuniyetinden sırıttı. Her şey umduğu gibi giderse bugün 20 yıllık bir sıkıntıdan kurtulacaktı. Hayale dalıp saksının suyunu fazla kaçırdığını fark edince delikli süzgeci hemen çekti. Kafe Romantika'daki görüşme devam ediyordu. Seyfi Otman kızının gözlerinin içine bakarak evet diye fısıldadı. Gençliğim, hatta olgunluk devrim hep serserilik ve sefahat içinde geçti. Şimdi o yılları geriye bakıp nefretle anıyorum. Parasız, macera perastın tekiydim. Önüme çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışır, çoğu zaman da başarısız olur, hüsrana uğrardım. Alkole ve kadına düşkünlüğüm vardı. Ama bir yerde bu kısır döngüyü yenip başarıya ulaşacağımı hep emindim. Benim için sadece gaye önemliydi. Bu neticeye ulaşmak için kullanacağım yol ve vasıtalara hiç önem vermezdim. Baranlara muhasebeci olarak girdiğim tarihlerde artık namusumla çalışmaya ve yaşama bir yön vermeye kararlıydım. İşimden memnundum ve para kazanmaya başlamıştım. Fakat bazı kötü alışkanlıklarımdan kolay kolay sıyrılamıyordum. Bunların başında da kumar geliyordu. Annen kumarı bırakmam için boyuna ısrar edip yalvarıyor, hatta benden ayrılacağı tehditlerini bile savuruyordu. O sıralarda büyük bir kumar borcunun altına girmiştim. Adamlar durmadan beni sıkıştırıyor ve tehdit ediyorlardı. Birkaç defa baranların kasasından para aldım. Zeki Bey bunu tespit etti ama yüzüme vurmadı ve bana nasihatte bulunarak doğru yola dönmem için telkinlerde bulundu. Yaşlı adam derin bir soluk aldı ve bakışlarını Erol Baran'a çevirdi. Bu delikanlı benden hiç hoşlanmazdı. Ne tür bir adam olduğumu anlamış ve ilk günden beri benden uzak durarak işten atmak için bir pundunu aramaya başlamıştı. O zamanlar ben de onu sevmezdim. Elimden geldiğince onunla karşılaşmamaya çalışırdım. O tarihlerde Zeki Baran iki ortağı ile nakliyat işine girip yeni bir şirket kurdular. Muhasebe işlerine de ben bakıyordum. Bir süre sonra diğer iki ortağın Zeki Baran'dan habersiz olarak usulsüz ve yasal olmayan bir takım dolaplar çevirmeye başladıklarını anladım. Meraklanmıştım. İşi kurcalayınca Balkanlar üzerinden yurda kaçak altın soktuklarını anladım. Bir gece Rıfkı'nın ve Oktay'ın babalarıyla konuştum. Adamlar bozuldular. Hatta beni tehdit etmeye kalkıştılar. Onları Zeki Baran'a ihbar edeceğimi söyleyince biraz siner gibi oldular. Zira ondan çekiniyor ve korkuyorlardı. Yavaş yavaş önemli bir koz ele geçirdiğimi anlamaya başlamıştım. Bu adamlara gözdağı verebilir, hatta büyük paralar sızdırabilirdim. O tarihlerde böyle şantajlara kalkışmak hiç de umurumda değildi. Sonunda kendime bir çıkış yolu bulduğuma ve köşeyi döneceğime inanmaya başlamıştım. Yaşlı adam tekrar soluklandı. Gözleri bir an Erol Baran'a takıldı. Müstakbel damadı sapsarı kesilmişti. Yüz hatlarının seyirdiği görünüyordu. Seyfi Otman'ın lafını keserek "Bu anlattıklarınıza inanabilir miyim?" diye sordu. "Kesinlikle delikanlı. Doğru söylediğimi sana ispatlayabilirim. Yani babamın ortakları işin başından beri onu aldatarak altın kaçakçılığı mı yapıyorlardı?" "Evet." "Bu sizin tek başınıza planladığınız bir iş değil miydi?" "Hayır evlat. Kaçakçılık yaptıklarını ve babanın bundan haberi olmadığını onlardan öğrendim. Oğulları bu durumdan haberdarlardı. Korkarım sen yeni öğreniyorsun." "Evet," diye başını salladı Erol. "Zaman zaman bundan hep şüphelendim. Ama beni hep ikna etmeyi, bu işe asla bulaşmadıklarına inandırmayı başardılar." "İnanırım. Baban da bu yüzden intihar etti zaten." "Sonra?" diye sordu Erol. Bir gece Beyoğlu'ndaki bir meyhanede içkiyi fazla kaçıran bir tır şoföründen tüyo aldım. Bir iki güne kadar sınırdan yeni parti bir mal girecekti. Altınları İstanbul'da tutmayıp doğru Gaziantep'e götüreceklerdi. Selam Bey, yani Oktay Duru'nun babası aslen oralıydı. Bundan önce gizlice yurda sokulan altınların da orada depo edildiğini şoförden öğrenmiştim. Birden aklıma müthiş bir fikir geldi. O kamyonu tek başıma ele geçirecektim. Bütün bir gün oturup plan yaptım ve sonra da uygulamaya geçtim. Şirketten ayrılmadan evvel muhasebe kayıtlarını inceledim. Konşimentoları, irsaliyeleri, şüphelendiğim gümrük giriş kayıtlarını gizlice yanıma aldım. Sonra kaçakçılığa soyunmuş iki ortakla buluşup suni bir münakaşa yarattım. Aramızdaki ağız dalaşını da yine gizlice yanımda götürdüğüm bir ses bandına kayıt yaptım. Bütün itirafları tespit etmiştim. Bunların mahkemede delil olarak pek fazla bir geçerliliği olmasa da yanıma aldığım evraklar onların sonunu getirebilirdi. Zeki Baran'ın da bu işe bilmeyerek dahi olsa bulaşmasına üzülüyordum. Ama o an başka bir şey yapamazdım. Geleceğim bu işe bağlıydı artık. Gümrük memurları ayarlanmıştı. Tır vukuatsız olarak sınırı geçip yurda girdi. Sefere çıkan tırları plakalarından takip edebilme imkanım olduğu için aracı Tuzla da çevirdim. Tabii şoförü de tanıyordum. Aylıklarını benden tahsil ederlerdi. Ona Ankara'ya kadar eşlik edeceğimi söylemiştim. Şoför önce hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Hatta yol boyunca konuşacak bir arkadaş bulduğu için de memnundu. Yola koyulunca ona planımı açtım. Uyanık bir adamdı. Önce aklı yattı, sonra korkmaya başladı. "Yakalanırsak yanarız," diyordu. Onu ikna etmek için çok uğraştım. Erol homurdandı. "Ama başaramadınız ve onu vurarak yaraladınız değil mi?" Seyfi Osman hayretle Erol'a baktı. "Hayır," dedi, "anlaştık. Ama nasıl olur? O yaralı şoförü ben de gördüm. Bolu'nun bir köyündeki evine gittik. Adam kendisini sizin vurduğunuzu ve sonra kamyonu alıp kaçtığınızı anlattı. Bu öteki ortakların seni uyutmak için kurdukları bir tuzak, delikanlı," dedi. "O şoför şimdi Almanya'da yaşıyor. Bir restoranı var ve bir Almanla evli. Gerekirse sana adresini de verebilirim. Onun yerine birini bulup senin karşına çıkarmışlar." Erol Baran sinirden dudaklarını kemirmeye başlamıştı yeniden. Şaşkınlığını yavaş yavaş üzerinden atmaya başlayan Mine merakla sordu. "Sonra neler oldu baba?" Yaşlı adam kızının bütün kırgınlığına rağmen baba derkenki sesinin titreyen içtenliğini hissetmekte gecikmedi. Onun üzüntü dolu yüzüne bakarak, "O günlerin kötü adamı baban planını uygulamaya devam etti. Bolu'dan bir kamyon tedarik ederek altınları ona naklettik ve tekrar İstanbul'a döndük. Ben hiçbir şey olmamış gibi davranıyordum. Tır Bolu'da bulununca durumu öğrendiler ve çılgına döndüler. Ve tabii ilk olarak beni sıkıştırdılar. Fakat polise başvuramıyorlardı. Zeki Baran ısrarla neden polise gidilmediğini ortaklarına soruyordu. O zaman bütün yükü benim üzerime atarak şoförle işbirliği yaptığımı ve altınları yurda benim soktuğumu iddia ettiler. Sıra planımın ikinci kısmına gelmişti. Ortadan kaybolmalıydım. Çünkü onlar tehlikeli adamlardı ve ilk fırsatını bulduklarında beni öldüreceklerdi. Şoför ne oldu diye sordu Erol. Onun Almanya'ya gitmesini temin ettim. O sıralarda yabancı ülkelere hızlı bir işçi akımı vardı. Altınları satarak onun hissesini ödedim. Gerçi bu işi daha sonra gerçekleştirdim. Zira şoförüm bana tam itimadı vardı. Mevsim yazdı. Beklediğim fırsat nihayet tahakkuk etti. Sert bir havada kayık kiralayarak hafif meşrep bir kadınla denize açıldım. Kadınla daha evvel içkili bir yerde oturmuş ve ona sarhoş olduğuma inandırmıştım. Ayrım sonu. Sayfa 348.